ayrım 17.
Liberal yorumcuların en azından başlangıçta göremedikleri ikinci husus şudur. Kamu politikalarından kaynaklanan yeni avant alanları böylece doğarken, bunların oluşturulması, dağıtımı ile ilgili yetkiler devletin bürokratik katmanından devletin siyasal katmanına intikal etmekteydi. Özellikle ANAP dönemi iktisat politikası konularına antibürokratik bir söylemin egemen olduğu ve buna bağlı olarak bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesi iddiasıyla geleneksel olarak bürokrasinin üst kademelerine veya uzmanlara ait olan yetkilerin doğrudan doğruya ilgili belediye başkanına, bakana, başbakana veya Özal'ın Çankaya çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı'na geçtiği yıllardır. Avanta yaratıcı kamu faaliyetlerinde çeşitliliğin ve olanakların alabildiğine genişlediği bir dönemde bürokrasinin rant dağıtmakta tarafsızlığı sağlayan rolü böylece büyük ölçüde yok olmuştur. Kamu yönetiminin üst katmanlarına geleneksel mülki bürokrasisinin dışından esas da siyasi çevrelere kişisel ilişkilerle bağlı olarak onların doğrudan uzantısı sayılabilecek ABD yetiştirmesi prenslerin yerleştirilmesi bu süreci hızlandırmıştır. Geleneksel bürokrasinin bu yeni dönemin avanta dağıtma mekanizmalarını önlemek için devletin siyasi katmanına karşı verdiği son meydan muharebesi hayali ihracat alanındadır. Ekonomik bürokrasinin kesin yenilgisiyle sonuçlanan ancak daha sonra devreye giren kimi yargı organlarının bağımsız bir inisiyatifiyle iktidarın tam istediği biçimde bağlanmayan bu muharebenin ilginç hikayesi Bilal Çetin tarafından ayrıntıyla ortaya konuyor. Dipnot 21. Dikkat edileceği gibi ithal ikameci dönemle karşılaştırıldığında bu dönemde avanta alanları genel olarak spekülatif faaliyetler lehine belli bir ağırlık taşımanın ötesinde sistemli olarak tanımlanmış değildir. Büyük devlet ihalelerinin veya belediyelerin imar izni peşinde koşan müteahhit firmalar, ihracatçılar, yabancı sermaye ile ortaklık, kurtarılma veya af arayan ya da kredi, vergi teşvikleri, sübvansiyonlar peşinde koşan sanayiciler, turistik teşvikleri kovalayan sermayedarlar veya kamu ortaklığı idaresinin borsa işlemlerini izleyen rantiye ögeleri ve benzerleri garip bir iş adamları kitlesi oluşturur. Ve bunlar sadece ve sadece üst düzey siyasi kadrolara nüfuz etmekle ve yakın olmakla avantalardan yararlanabilirler. Kamuoyunun köşeyi dönme felsefesiyle yani burjuva ideolojisinin en paraziter bir varyantı ile biçimlendirildiği bir dönemde eski tarz solcular ile mülkiye geleneğinden bürokratların dışında bu yeni oluşumlarda herhangi bir sapkınlık görenlerin sayısı pek az olmuştur. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanı kamu kuruluşlarının borsada işlem gören hisse senetlerinin kamu ortaklığı idaresince desteklenip desteklenmemesi konusunda talimat vermektedir. Veya borsa değeri sıfıra yaklaşan bir şirketi kurtarma telkininde bulunup bunu basına duyurmakta ve aynı şirketin hisse senedi fiyatlarının birkaç misli yükselmesine yol açmaktadır. Aynı günlerde Semra Özal oğlu ile birlikte borsada oynadığını ve bayağı kazandığını rahatlıkla söyleyebilmektedir. Dipnot 22. ANAP dönemi böylece sermaye çevreleri içinde EMKA, ESKA, Toprak gibi yeni sermaye gruplarının yıldızlaştığı, iktidarla ilişkileri iyi tutan Sabancı, Koç gibi holdinglerin, STFA, Koçtu, Kutlutaş gibi geleneksel grupların yeni düzene uygun koşullarda uyum sağladıkları bir dönemdir. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü vardır. Siyasi iktidarla yakınlık derecesinin yarattığı imkanları paylaşma yarışında yenik düşen veya ANAP, MDP ayrılığı sırasında yanlış ata oynamış olma hatasını işleyen Narin, Yaşar, Anadolu Endüstri Holding, Ercan gibi diğer gruplar ise yeni dönemin imkanlarından yoksun kalmışlar. Hatta kimi durumlarda tekil olarak cezalandırılmışlardır. 1980'li yılların sonlarına doğru Türkiye'de devletin sınıf karakterinin kazandığı bu yeni durumu nitelendirmek için tekrar Vahşi Batı örneğimize dönelim. Tüm büyük çiftçileri temsil eden şerif, yani oligarşik yönetim tökezlemiştir. sığır çobanlarıyla ırgatları ve küçük çiftçileri bir türlü hizaya getiremeyen şerif, saygıdeğer vatandaşların umumi arzusu uyarınca görev süresinin bitiminden önce azledilmiştir. Büyük iddialarla gelen ve saygıdeğer bir kasabalı olan yeni şerif, Washington tarafından donatılan silahşörleri yardımıyla kanun ve nizamı ve tehdit altındaki mülkiyet düzenini yeniden kurar. Ancak düzenin sahibi olma rolünü tüm mülk sahiplerine iyi satabilmesi ve Washington'un tam desteğine sahip olması şerifin durumunu güçlendirmiştir. O da bu gücünü gönlünce ve çıkarlarını ve iktidarını gözeterek kullanır. Çiftlik sahipleriyle sığır sahiplerinden kimini destekleyip kimiyle bozuşarak ancak desteklenenlerin de şerifle birlikte mutlaka ihya edildiği bir yeni düzen yaratır. Vahşi batıda durup devletin ilk ve ilkel biçimine, yani falanca çiftlik sahibinin adamı olan şerif örneğine doğru bir dönüşü andırıyor. Ancak farklar da vardır. Zira bu kez inisiyatif şeriftedir. Öncelikle Washington'un sonra da kendisinin adamı olan şerif ihya edeceği çiftlik sahibini bizzat seçmektedir. Oligarşik yönetimden bireysel ilişkilerin egemen olduğu yönetim biçimine dönüş vardır. Ama ilişkilerin doğrultusu aynı değildir. Vahşi Batı'da oluşan bu yeni yönetim biçimiyle 1980'li yılların ikinci yarısında Türkiye'de oluşan devlet-burjuvazi ilişkilerinin benzerlikleri üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Sadece şunu vurgulayalım ki devletin sınıf karakterine meydana gelen bu yeni gelişmelerin olgunlaşma değil yozlaşma doğrultusunda olduğunu Türkiye'nin liberal ve liberal sol yazarları değil doğrudan doğruya belli sermaye çevreleri ortaya koydular. Bu doğal olarak günlük pratikten gelen bir algılamadır. Devletin siyasi katı ile kurulan ayrıcalıklı bireysel ilişkilerin yüksek getiri sağladığı bir ortam, hele 1988-89 gibi bir durgunluk konjonktüründe iş çevrelerinin saflarında olağanüstü gerginlikler ve belirsizlikler meydana getirir. Siyasi çevrelerle özel ilişkilerin gelecekte nasıl seyredeceğini öngörmek, uzun dönemli yatırım kararları almak ayrıcalıklı gruplar için dahi güçleşir. Dışlanan çoğunluk ise devletin özel teşvik ve korumalarına gerek olmayan iç ticaret ve küçük çaplı üretim gibi alanlarda varlığını sürdürebilir. Orta boylu veya daha büyük sanayi, dış ticaret, finans, büyük boyutlu turizm, büyük kentsel rantların veya devlet ihalelerinin söz konusu olduğu müteahhitlik gibi kritik alanlarda ise dışlanmanın bedeli ağırdır, varlık yokluk sorunudur. Çağdaş Batı kapitalizmi 18. ve 19. yüzyılların dinamik ve yaratıcı rekabeti üzerine oluşmuştur. Bu teknolojide, üretim maliyetlerinde, kalitede, fiyatta, pazara ulaşmada rekabeti, yani rakip firmadan bir adım ötede bulunmayı bir varlık yokluk sorunu haline getiren bir kapitalizmdir. 21. yüzyıla yaklaşırken Türkiye kapitalizmi ise Cumhurbaşkanından başlayarak belediye başkanı katında son bulan ve İhsan dağıtma yetenekleri sınırsız olan devletin siyasi katına nüfuz etmede vahşi bir rekabete dayanıyor. Bu durum oyuna katılanlar tarafından öylesine doğal görünüyor ki, Dalama yakınlığıyla tanınan ve Taksim'deki arsası üzerindeki imar iznini 10 kattan 34 katta çıkarmayı ve böylece olağanüstü rantlara ulaşmayı becerdiği için eleştirilen Mustafa Süzer, bu eleştirileri Sabancı'ya 40 kat rant verilecek de bana niye verilmeyecek? Bunlar risk alarak kazanılmış rantlardır diye yanıtlıyor. Dipnot 23. İşte çağdaş Türkiye kapitalizminin rekabet ve risk anlayışı. Bir diğer ilginç tepkiye örnek olarak Halit Narin'i verelim. 12 Eylül rejimi altında iktidarla yakın ilişkiler içinde bulunan, sendikal hayatı disiplin altına almayı hedefleyen, yeni yasal çerçevenin oluşmasına doğrudan katkıları olan tekstil sanayicisi Narin'i, ANAP döneminde iktidarla aynı yakın ilişkileri kuramadığı anlaşılıyor. Narin bunu denediğini açıkça itiraf ediyor. Hükümet değişikliğinde menfaat beklentilerim olmuştur, bu da doğaldır diyor. Ancak ayrıcalıklı gruba girmeyi başaramamıştır. Yüksek kredi faizlerinin yükü, kendi dış ticari sermaye şirketini kuracak kadar büyük olmaması ve özel imkanlardan yoksun tutulması Nardini krize sürükleyince ve ancak o zaman ünlü iş adamımız ANAP'ın yeni düzenine şiddetle saldırmaktadır. Bazı firmalar çıktı son 5 senede, bunları her temel atmada, her toplantıda, her ihalede görmeye başladık. Boğaziçi'nin özelleştirilmesinde de bunları görüyoruz. Türkiye'de 2-3 tekelin dışında ihale alan iş yapan yok mudur? Hadiselerin birkaç firmanın etrafında sergilenmesi yanlış. Üstün aile tiplerine, bütün işleri ben yapacağım diye ortaya çıkan firmalara karşı üzücü reaksiyonlar olmasın diye şunu düşünüyoruz. Herkes devletin her şeyinden istifade etmelidir. Dipnot 24. Narin şüphesiz devlet imkanlarından genel değil bireysel istifade elde edememenin sıkıntısı içindedir. Ancak bu sıkıntıyı herkesin istifade etmesi formülü içinde dile getirdiğinde bir açmaz içine girmektedir. Zira ANAP'ın son yıllarına damgasını vuran istifade biçimleri genel ve kısmi değil bireyseldir. Bireyselleşmesinin de bir toplumsal sınıf olarak burjuvazi için yarattığı sorunlar çözümsüzdür. O kadar çözümsüzdür ki TÜSİAD'ın genç kuşaktan gelen başkanları yeni düzeni kleptokrasi, hırsızlık rejimi olarak nitelendirmeye mecbur kalacaklar. 1985 sonrasında keyfi yönetimin bir hükümet tarzı olduğunu ileri süreceklerdir. Dipnot 25. 1990'lı yılların başında sermaye devlet ilişkilerindeki yozlaşma eğilimleri, önceki 10 yıla damgasını vuran uzun dönemli bir perspektif yokluğu ile birleşince, Türkiye burjuvazisinin en gelişkin ögelerinin farklı bir siyaset, farklı bir iktidar ve farklı bir perspektif arayışı hızlanmaktadır. Bu yıllar yine İstanbul'un büyük iş çevrelerinde vizyon, perspektif, strateji ve plan gibi 10 yıldır iktisat politikaları söyleminin dışında kalmış olan kavram ve temaların yeniden tedaviye girmesi gibi ilginç sonuçlar doğurmaktadır. Son yıllarda gözlenen kimi tepkilerin yeni düzenin tahripkar ögeleri ağır basmaya başlayınca gündeme gelen basit bir revizyon talebinden ibaret olup olmadığını zaman gösterecektir. Unutmayalım ki sermaye devlet ilişkilerindeki yozlaşma, iş çevrelerinin aktif katkısı olmasaydı hiçbir zaman bugünkü boyutlarına ulaşamazdı. Dipnotlar 1. 1989 içindeki durumlar itibariyle bunlar Çukurova, Koç, Sabancı, İş Bankası, Doğuş, Yaşar, Akın, Asil Nadir ve Çolakoğlu gruplarıdır. Bu gruplaşmada ve bölümde kullanılan ampirik bilgilerin bir kısmı arkadaşım Galip Yalman'la birlikte yürüttüğümüz ve Kahire'de Ford Vakfı MERC tarafından desteklenen bir araştırmada derlendi. Aynı bağlamda vazgeçilmez bir kaynak olarak Mustafa Sönmez, Kırk Haramiler, Türkiye'de Holdingler, İstanbul 1987, Gözlem Yayıncılık. Sönmez'in yayın yönetmenliğini yaptığı süreyle sınırlı olarak Ekonomik Panorama dergisi, Türkiye'de sermayenin anatomisine ışık tutacak çok değerli bir koleksiyon oluşturmuştur. Holding bankacılığı için Öztin Akgüç, Türkiye'de Bankacılık, İstanbul 1987, Gerçek Yayın Evi, 100 Soruda dizisi. 2. Kapalı ve hatasız bir liste sayılmamak uyarısı ile bu grupları şöyle sıralayabiliriz. Koç, Sabancı, İş Bankası, Çukurova, Yaşar, Doğuş, Akın, Çolakoğlu, Asil Nadir, Profilo, Dinçkök, Eczacıbaşı, Bodur, Anadolu Endüstri Holding, Konukoğlu, Koçtu, Ulusoy, Zihni, Tekfen, Enka, STFA, Kutlutaş, Gamma, Güriş, Alarko, Kiska, Aska, Süzer, Transtürk, İkinciler. 3. Geniş bir tabanı ve yarı resmi işlevleri bulunan sanayi ve ticaret odaları ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yönetimi genellikle küçük boyutlu iş adamlarından Sezgin, Yazar, Faralyalı veya büyük sermayenin profesyonel yöneticilerinden Soysal, Coşkun olmuştur. Büyük sermayenin kulübünü oluşturan TÜSİAD ise doğrudan büyük patronlar Sabancı, Eczacıbaşı, Koçma, Dinçkök, Boyner yönetmeyi yeğlemişlerdir.
Ayrım sonu.